Ayrım 3.
Ve sözcüklerle sevişmenin hazzı. Susmak mıdır bir kuyunun ses vermesi mi? Eşik midir gitmekle kalmanın bıçak ağzında çırpınmak mı? Bir yüreğe giden yolun eşiği midir, kirpikler mi yoksa bizi düğüm düğüm eden? Bir insanda kendi içine ağlaması mı, yağmur mudur yağan dışarıda? Üstümüze gün ışığı eleyen serinlik midir, yapraklar mı, dallardaki yedi renk? Akşam mıdır akşam, her gün hecelenen ölüm mü? Kadından erkeğe, erkekten kadına dolmak mıdır rüzgar rüzgar, ölümden çalınmış zaman mı yoksa aşk? Yolculuk gitmek midir sulara özenerek, gerçeğini özlemle süsleyerek dönmek midir geri? Gökyüzünü mü çağrıştırır bulutlar yalnızca? Nedir iç geçiren bir kadının alnındaki üşüme, kaşlarının gizlediği, camlarına düşen gölge? Hiçbir şey kendisi değildir şiirde şairden başka. Ve şair, sözcük sözcük değiştirdiği ne varsa hepsinin toplamıdır. Kasım 1997. Tarih bilinci ve sanat. Öyle dönemler olur ki ulusların tarihlerinde, korku siyah bir tül, bulanık bir gök gibi örter her şeyin üzerini. Tüm ilişkilere, devinimlere, tüm birim ve kurumlara siner rengi ve kokusu. Yaşanan zaman, öncesi ve sonrası olmayan bir tünele dönüşür. İnsan ömrünün ölçülebileceği yıllar içerisinde önemli bir uzunluğu olur kimi zaman bu tünelin. Tren yavaş gidiyor, hatta gitmiyor gibidir. Hiç çıkılmayacak sanılır bu dar ve donmuş zamandan. İnsan doğasının önemli özelliklerinden birisi de aceleciliğidir. İnandıklarına, düşünce ve özlemlerine bir an önce ulaşmak ister. Önüne çıkan engellerle uğraşır, didinir. Ancak bu engeller sistemli ve sürekli olmaya, bu hale getirilmeye başlanmışsa, önüne mutluluk olarak koyduğu değerlere ömrü içinde ulaşamayacağı duygusuna kapılması ve umutsuzluğa düşmesi de doğasının bir başka özelliği, insani öze sahip bir kusurudur onun. Bu noktada bireyi ve toplumu çözülmeden, umutsuzluk ve korkunun o dar ve siyah tünelinden kurtaracak olan en büyük iki olanak tarih bilinci ve sanattır. Tarih bilinci kuşkusuz tarihi bilmekle elde edilecek bir bilgi gücüdür. Tarihi bilmekse bizde öğretildiği gibi olay, yer ve kral adlarını zaman dizinsel olarak bilmek değildir. İnsanlığın yarattığı toplumsal yapıların, düşünce sistemlerinin ve kültür değerlerinin gelişim evrelerini neden-sonuç ilişkileriyle kavramak, bir çözümlemeye gidebilmek, buradan da geleceğe yönelik tasarım ve çıkarsamalarda bulunabilmek yetisini kazanmaktır. Bir başka ifadeyle zamanın ve olayların bilincine varmak demektir. Bu bilinç bize zamanın sürekliliğini kavratacaktır en başta. Tünelin kısalığını ve geçiciliğini, insana aykırı bir düzenin insana rağmen kalıcı ve sonsuz olamayacağını, her şeyin bir dinamiği, bir iç yasası olduğunu, bugün bir kazanım, bir mutluluk olarak yaşadıklarımızın, bundan önce birilerinin mutsuzluğu olduğunu, bizim mutsuzluğumuzun da yarın birilerine mutluluk olacağını öğretecektir. Sanata gelince, bilimsel bilginin, geçmiş uygarlıkların bulgu ve kalıtlarını da değerlendirerek kavramlarla bize kazandırdığı tarih bilincinden ayrı olarak, yaşamı sanatsal imgelerle modellendirerek ve kuru bilgiye coşkulu bir tat ve zenginlik katarak bize bir başka gerçekliğin olanaklarını sunacaktır. Güncelin telaşını, yaşananın boğucu sığlığını, ilişkilerin ve olayların dar ufuklarını insan ancak sanatın büyülü gerçekliği ile aşabilecektir. Bu çerçevede bir zaman avcısı, yontucusu olan sanatçı, geçmişi ve geleceği bugüne, bugünü geleceğe taşıyarak, kuracağı sanatsal gerçeklikle resim, şiir, müzik vesaire, akıp giden zamanı bize somut bir yaşam görüngüsü içinde duyuracaktır. Böylece yaşanan sürecin korku, yılgınlık, tükeniş, teslimiyet ve benzeri duygular uyandıran ağır koşullarını, zamanın insanı yutan o dar ve derin tünelini, hiç olmazsa ve öncelikle duygu ve düşünce düzeyinde aşmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle ekonomik, sosyal, siyasal ya da askeri mücadelelerin en acımasız dönemlerinde bile sanat, tüm olanaklarıyla direnenlerin en büyük güç kaynağı olmuştur. Bunun tarihte o kadar çok örneği var ki, Alman işgalindeki Fransa'da direniş şiiri, İspanya İç Savaşı'nda Lorca, Neruda, Alberti, Hitler işgalindeki Sovyetler Birliği'nde Simonov, Ehrenburg, Isakovsky, Twardowski, Vietnam'ın efsanevi önderi şair Ho Chi Minh'in mücadelesinden geri kalmayan şiirleri, Şili'de Victor Jara ve bizde her baskı döneminde olmadık acılar pahasına dayanma gücü veren yüzlerce yazar ve sanatçı. Kim mücadelesinde sanatı göz ardı ediyor, tarih bilinci de yoktur. Ve o kimse değiştirmek için yola çıktığı gerçekliğe çoktan yenilmiştir. Ve o kimsenin bildiği yanıldığıdır, ömrü yaşamı kadardır. Özgür Ülke 3 Şubat 1995. Yeni olmayan bir şair tipi. Şairimiz genç, 18 ile 25 arasında yaşı, üniversite öğrencisi. Ya da yeni bitirmiş okulunu, özel bir şirkette çalışıyor. Bir entelektüel sakalı var. Sigarasını bir incelik işareti gibi tutmuş iki parmağı arasında. Kitap rafının önünde önemini arttırmaya yönelik bir hüzünle gülümsüyor. Bir şiirin, şairin yaşamından, kişilik yapısından, dünyaya bakışından izler taşıması kaçınılmazsa eğer, içinde bulunduğu psikososyal ve sosyoekonomik durumu çıkarmak zor değil. Politik bir rahatsızlığı ve maddi sorunları yok. Olsa da büyük çoğunluğunkinden epeyce farklı nitelik ve düzeyde. Sosyal olaylarla ilgisi, kendi benine yansıdığı ölçüde ve yansıyan yanıyla sınırlı. Kendine yansıyan bir olayın uzantısı üzerine fikir yürütüp bir sonuca gitmek zahmetli, tehlikeli hem de gereksiz. Ama bir sıkıntı taşıyor içinde. Nedenini bilmediği bir sıkıntı, bir mutsuz bilinç. Bunalıyor. Kalabalıklar içinde garip bir yalnızlık duyuyor. Büyük kent kırgını. Dünya garip bir biçimde aşıyor onu. Çok vaktini alıyor. Anlaşılamıyor. Herkes katı, uzak, bencil ve küçük. Uyum sağlayamıyor. Bir sevgilisi var kendisini anlayabilen, dar bir çevresi bir de, benzer yapıda. Her şey kolay, rahat ve güzel bu çevrede. Ama neden çözemiyor bir türlü? Biraz dışına taşacak olsa sırsız aynalar gibi yankısız kalıyor. Ah kalın kafalı insanlar, nasıl da kör, sağır ve duyarsızlar. Ne yapsın şairimiz bu kalın kaba dünyada? O da daha çok sokulup kendine bireyin ayak bastığı yerlerde iz sürmeye çalışıyor. Hiç vakit kaybetmeden atlayıp bisikletine, ruhunun coğrafyasında gezintilere çıkıyor. Şiire soyunuyor yani şairimiz. Bireyin kendini ve kendi aracılığıyla dünyayı açıklama yollarının en inceltilmişi olan şiire. Bu elbette güzel, soylu bir yol. Ve şiir yazmak kimsenin tek elinde değil. Ancak kendi öznelliğinin merceğinden geçirerek dünyamıza açıklıklar getireceği yerde, dünyayı kendini açıklamak için bir araç olarak kullanıyor. Şiire bakış açısı, kendine bakış açısı oluyor. Benim şarkılarım, benim denizlerim, benim rüzgarlarım, benim sözüm. Kısaca şiiri tümüyle bireysel bir doyum aracına dönüştürüyor. Elbette şair dünyaya açıklıklar taşırken kendisini de söyleyecek, kendisine de açıklıklar getirecektir. Ancak toplumsallaşmamış bir şair, beninin okur denilen başkalarını kucaklayacak bir duyuş ve seziş zenginliğine sahip olamayacağını görmüyor. ülkenin içinde bulunduğu ve yaşları gereği kavrayıp çözebilecekleri çalkantıların, toplumsal olay ve gelişmelerin izini, yansısını aramayın bu şiirlerde. Halkının gözü, kulağı, sesi, yüreği olmak ve toplumun ortak bilinçaltına yönelerek onu dile getirmek gibi bir kaygıları yok. Birey olabilmenin ancak toplumla çatışılsa bile iç içe olmakla olanaklı olduğunu bilmediklerinden ya da işlerine gelmediğinden veya beceremediklerinden, bireyin şiirini yazdıkları dahi kuşkulu. Yaşama ilişkin görüngüler bir zorunluluk olarak yer alıyorsa şiirlerinde, çünkü hiçbir şeye benzemeyen yoktur, Valeri, bu daha çok yenilik adına çarpıcı imge avcılığından oluyor. Bu şiirlerin perde arkasında gerçekliğin, yaşamı ve insanı kucaklayan bir boyutunu bulmak, yanlış bir aranış, yersiz bir beklenti olacaktır. Çünkü onlar için şiir, bir şey dememeli, her şeyden önce olmalıdır, nasıl oluyorsa. Ve bu arkadaşlar hiç kimseyi ilgilendirmeyen, kafalarının kutsal tutmaya çalıştıkları düzensizliklerini şiir, hem de hakkı yenmiş bir şiir diye sürüyorlar ortaya. Öfkeliler bir de, külhani bir dilleri var. Zor zar şiir, her bilek sallayamaz. Şair kılçığı olmalı şiirin. Yaşlarına yakışmayan ama düzeylerine uygun bir öfke içindeler. Az olan her şey gibi kabarıyorlar. Birikimlerinin yetmeyeceği bir bilgiçlik içindeler. Nazım 45 yaşında Kemal Tahir'e şöyle yazıyor. Cahilliğimin azameti karşısında afallayıp kaldım ve hırsımdan ağlayacak gibi oldum. Ben ne hudutsuz cahil adammışım meğer. Evvela tabiat hakkında da çok umumi felsefi bir bilgim var. Nebatat, hayvanat, madenler, fizyoloji, hikmet, kimya, biyoloji falan filan hakkında bir vahşinin bilgisinden biraz daha fazla, yani hiç mesabesinde, derecesinde bilgiliyim. Sonra insanlar hakkında da öyle. Mesela Avrupa'yı ve memleketimi biraz bir yana bırakırsan, Asya'da, Afrika'da yaşayan insanların hayatlarını, maddi ve manevi şartlarını ancak ana hattında biliyorum. Konkre teferruata gelince cehaletimden yüzüm kızarıyor. Yapılacak iş elbette ki yılmak değil, bilgi sahibi olmak. Hemen bir yığın kitap getirip okumaya, adam olmaya çalışacağım. Dipnot: Kemal Tahir'e Mapushaneden Mektuplar. Nazım Hikmet, Bilgi Yayın Evi, Ağustos 1968, sayfa 359. Nazım böyle yaza dursun, onlar henüz onurlarını koruyacak şiirler yazamadıkları halde, şiirimizin, edebiyatımızın belli başlı adlarını eleştiri olmayan ucuz ve dayanaksız yargılarla bir çırpıda kaldırıp atacak ve Türk şiirini İsmet Özel'le sınırlayacak kadar ileri gidebiliyorlar. Öte yandan henüz bir dergide şiir yayımlayamadıkları halde pazarın tüm girdi çıktılarını biliyorlar. Şiirleriyle ciddi bir dergide uzun ömürlü yer almaları güç olduğundan ve bir başlarına var olamadıklarından çoğunluk topluca hareket ediyorlar. Ve var olan dergi yönetimlerini niteliksiz pazar kahyası olarak suçladıktan sonra ömürleri bir iki sayı süren dergilerde müşterisi kendileri olan bir garip pazar oluşturuyorlar. Geçmişe bakmayı bilseler, kendi yanlışlarına yenilmiş öyle çok örneklerini görecekler ki. Yarın Dergisi, Kasım 1985. Kendi anayasasını çiğneyen devlet. Sivas katliamının üzerinden günler geçti. Acılar ve tepkiler sürüyor. Olayın hedefi, boyutları ve sorumluları ile olay karşısında devletin tutumu Meclis Araştırma Komisyonu raporu ile de belgelendi. Demokratik ve laik güçler tarafından dile getirilen tepkiler ana hatlarıyla 3 noktada toplanmaktadır. 1. Doğrudan cumhuriyeti hedef alan şeriatçı güçlerin pervasızlığı ve geldiği noktaya ilişkin tepkiler. 2. Devletin bu saldırıdaki tutumuna ilişkin tepkiler. 3. Saldırının ülkenin çok değerli yazar ve sanatçılarına yapılmasından doğan tepkiler. Biz bu yazımızda çok daha çağdaş ve demokratik bir siyasi düşünce açısından değil, pek çok yönden antidemokratik olan 12 Eylül Anayasası açısından Sivas olaylarının ne anlama geldiğini, bugün Netekin Paşa dışında kimsenin beğenmediği bir anayasanın bile gerici güçler tarafından kaç kez ihlal edildiğini, devletin kendi varlık ilkeleriyle yurttaşlarını korumada nasıl bir aciz içine düştüğünü, bilinenleri yineleme pahasına da olsa yeniden ve topluca anımsatmaya çalışacağız. 12 Eylül Anayasası'nın yanında yazı yazacağımı hiç düşünmemiştim. 1. Anayasanın birinci maddesine göre Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. İkinci maddesinde ise cumhuriyetin nitelikleri, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak sıralanmaktadır. Sivas'ta 8 ay boyunca Müslüman Türkiye, şeriat isteriz, Sivas dinsizlere mezar olacak ve benzeri sloganlarla eyleme dönen irtica, anayasanın bu en temel kuralını açıktan ihlal etmiş ve ne yazık ki bu ihlal devletin yerel merkezi sorumluları tarafından seyredilmiştir. 2. Anayasanın 4. maddesi yukarıda anılan devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri gibi hükümlerin değiştirilemeyeceğini, bunun teklif dahi edilemeyeceğini söylemektedir. Sivas olayı bırakın teklifi, bu nitelikli şiddetle ve kökten değiştirme girişiminin Menemen'den sonra en başarılı örneği değil midir? 3. Sivas'ta yaklaşık 70 kişiyi din adına bir otele kıstırıp 8 saat küfrettikten sonra göz göre göre yakanlar, anayasanın 14. maddesinde sözü edilen, anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla kullanılamazlar hükmünü, üstelik devletin gözleri önünde ihlal etmişlerdir. 4. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir diye başlayan ve kişinin varlığını güvence altına alan anayasanın 17. maddesiyle herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir diyen 19. maddesi bu olayda tam 37 kez ve ne yazık ki sorumluların kayıtsızlığı eşliğinde ihlal edilmiştir. 5. Din adına yapılan ve laiklik ilkesini dinamitleyen bu toplu kıyım, anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen, herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz diyen 24. maddesinin ağır ve açık bir ihlali değil midir? 6. Sivas'ta düzenlenen etkinlik, kültür ve sanat temelinde bir şenlikti. Burada yapılan konuşmalar, oyunlar ve söylenen türküler bahane edilerek yapılan din devleti provası, herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir diyen 26. madde ile herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir diyen 27. maddesinin bir başka açık ihlali değil midir? 7. Sivas'ta irtica tarafından bir anayasa hükmü daha çiğnenmiştir. Anayasanın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını içeren 34. maddesi, bu gösteri ve yürüyüşün silahsız ve saldırısız olması gerektiğini, cumhuriyetin ana niteliklerini yok etme amacını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması halinde yasaklanabileceğini hükme bağlamıştır. Ancak bırakın yasaklamayı, bu gösteriyi yapanlar oteli yakana kadar güvenlik güçlerince okşanmıştır. 8. Bu olayda cumhuriyet ve insanlık düşmanı irticanın işlediği, devletin de seyrettiği bir başka anayasa suçu da sanat ve sanatçının korunması başlıklı 64. maddedir. Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır diyen madde hükmüyle Sivas'ta yaşananlar karşılaştırıldığında, yağlı güreş seyretmeye giden devlet yöneticilerinin kültürel kimlikleri ile işin vahameti çok daha çarpıcı olarak ortaya çıkmaktadır. 9. Sivas olayları ile doğrudan ilgili olmasa bile üzerinde durulması gereken bir noktayı burada belirtmek, konu dışı sayılmasa gerek. Epeydir büyük kentlerdeki taksilerin camlarında huzur İslam'da, hakimiyet Allah'ındır, önce İslam diyen anayasanın 6. maddesiyle cumhuriyetin temel ilkelerine açıkça aykırı olan din kökenli siyasi bir bilinçaltı oluşturmaya yönelik bu propagandanın önüne devlet neden geçmiyor anlamak olanaksız. Özetle Sivas olaylarında devlet kendi anayasasını, temel varlık ilkesini, kendi yurttaşlarını koruyamamış, üstelik bugüne kadar dincilere verdiği ödünle bu kanlı oluşuma çanak tutmuş, bu tutumuyla kendi anayasasını en az 37 kez çiğnemiştir. Anayasayı tebdil, tayir ve ilganın cezasını kimler nasıl çekecek? Aydınlık, 30 Temmuz 1993. Edebiyat ve Ödül. Edebiyat ve Ödül. Genelleştirerek söylersek sanat ve ödül. Adına ödül konulan kişi ve kurumların niteliğinden seçici kurulu oluşturanların niteliğine, ödüle katılma koşullarından ödüle katılan ve katılmayanların ödüllerin işleyişine ilişkin değerlendirmelerine, ödüllerin kişilerin sanatçı yaratıcılığına ve ödül konulan alana katkılarına dek pek çok yönden üzerinde en çok tartışılan, doğru ya da yanlış, söylentilerin gündemden hiç düşmediği bir konu.